Ayrım 27.
Tien bu davranış karşısında Bam teline basıldığını görüyor, buna kendi bile şaşıyordu. Hemen yollarını kesiyor, onlara layık oldukları sözcükleri söylüyordu. Hemen parayı geri vermeleri gerekirdi. Bu sözü duyunca hemen dönüp koşmaya başlıyorlardı. Ellerindeki 3 kuruş para bir çatının altındaki binliklerden daha değerliydi. Tien orada, yukarıda çok büyük miktarların ödendiğine inanıyordu. Ne kadar çok para dağıtırsa cebinde o denli az para kalıyor, o yüksekteki iblislerin haksız rekabet yaptıkları düşüncesi büsbütün dayanılmaz hale geliyordu. Üçüncü kümedekilerden bir kişiyle bile karşılaşmamıştı henüz. Ama var olduğunu biliyordu. Bu kümenin özelliklerini kateşizminki kadar iyi bildiği temsilcisini sabırlı bir özlemle bekliyordu. Önünde sonunda bir kez olsun kitap taşımayı bir nimet sayan, kendisini cehenneme götüren yolun acılarla örüldüğü ve beraberinde taşıdığı dostlarının ona sürekli olarak güç vermemesi halinde gerçekten de oracıkta yığılıp kalıverecek biri gelecekti mutlaka. Uykuda yürür gibi yürürdü bu adam. Camlı kapının ardında adamın çizgileri belirir, duraksamaktadır. Dostlarından birine bile azıcık olsun acı vermeden nasıl itip açacaktır kapıyı onu düşünmektedir. Sevgi bulgunun yazarıdır. Kiyeni kendi vicdanının etten kemikten yapılmış halini görünce yüzü alev alev yanar. Korkunç bir irade gücüyle kendini toparlar ve ileri doğru bir adım atar. Başı göğsündedir. Kiyenin önünde daha o ağzını açıp bir söz söylemeden içinden gelen bir sesin buyruğuna uyarcasına durur. Vicdanının kendisine ne söyleyeceğini anlamıştır. Ürkünç para sözcüğü ağızdan düşer. Adam geriler, cellatın baltası ona doğru sallanmaktadır. Ağlarcasına bağırır. Hayır, hayır onu istemiyorum. Para almayacaktır. Almaktansa kendini asmayı yeğler. Oradan kaçıp gidecektir. Ama güçsüzlüğü buna engel olur. Kaldı ki dostlarını tehlikeye atmamak için şiddetli hareketlerden sakınmalıdır. Bilinci onu kollarına alır ve kendisiyle tatlı tatlı konuşur. Cennette der vicdan, 99 doğrudan çok eğriyken doğrulmuş bir kişinin gelişine bayram edilir. Bu adam geldiğinde işine bir saat ara verecektir. Hiçbir şey istemeyen bu bir kişi, daha çok isteyen binlerce kişiye üstündür. Onu beklerken binlerce varını yoğunu verecektir belki. Birinci kümeden biri evine gittiğinde onu düşünür. İkinci kümeden olanlar için hiçbir umut beslememektedir. Ne var ki kurbanların hepsini de kurtarabilir. Kendi özel doyumu için değil, yalnızca bu bedenle yerini almaktadır burada. Kiyenin tepesinde sağ tarafta işi olmayanların merdivenlerde, koridorlarda ve radyatörlerin önünde dolaşmalarını yasaklayan bir levha asılıydı. Vişale daha ilk günden ölümcül düşmanını bu konuda uyarmıştı. Herkes de evinizde kömürünüz yok sanacak dedi. Ancak evinde kömürü olmayanlar burada dikilir. O da yasak işte. Kapı dışarı ediliyorlar. Kalorifer kedilere çalışıyor. Müşteriler merdivenleri çıkarken nasılsa serinleyeceklerdir. Gerçekten üşüyen kişi bir an önce çıkıp gitmelidir. Burada fazla terler belki. Üşümeyenlerse kalabilir. Size gelince gören üşüdüğünüzü sanır. Radyatörler giriş katında 15 basamak yukarıda diye yanıtladı onu Kiyen. Az da olsa çok da olsa kimse babasının hayrını ısıtmaz adamı. Size bir şey söyleyeyim mi? Burada sizin durduğunuz yerde vaktiyle ben de dururdum. Gene de sepetlediler beni. Bu sözler yalan değildi. Kiyen rakiplerinin onu oradan kovmaya baktıkları düşüncesini kabul etti ve küçük ahbabın gözünü dört açması konusundaki uyarısını şükranla karşıladı. Kitaplığın kendisine teslim ettiği yarısına karşı duyduğu tutku azalmıştı. Şimdi daha büyük tehlikeler baş göstermişti. Madem ki şimdi aynı ant ve aynı yükümlülükle birbirlerine bağlanmışlardı, herhangi bir ihanet düşüncesini barındırmak anlamsızdı. Ertesi gün yerlerini aldıklarında Fişer'le dedi ki, ''Bakın ne diyeceğim, siz önden girin.'' Birbirimizi tanımıyoruz. Ben dışarılarda bir yerde duracağım. Siz beni sakın rahatsız etmeyin. Nerede olduğumu size bildirmeyeceğim. Birlikte olduğumuzu anlarlarsa yaptığımız iş boşa gider. Tehlike anında önünüzden geçip size göz kırpacağım. Önce siz kaçarsınız, arkadan da ben. İkimiz bir arada koşmayız. Sarı Kilisenin ardında buluşuruz. Ben gelene dek orada beklersiniz, tamam mı? Sorusu olumsuz yanıtlansaydı gerçekten çok şaşırırdı cüce. Kiyen onun işine geldiğinden yakasını bırakmayacaktı. Koca bir yığın servet elinin altında dururken bir ödül uğruna, küçücük bir bahşiş uğruna kaçmayı kim düşünebilirdi? O dolandırıcı, pis kitapçı, o kurnaz köpek planının içtenlikli yanını görmüş, kabul etmişti. Dörtler ve gelecekleri. Kiyen binanın kapısından girer girmez Fişer'le yavaş adımlarla köşe başına dek yürüdü. Yan sokağa saptı ve yangından kaçarcasına koşmaya başladı. Ta cennetin yıldızlarına gelinceye dek terleyen, öksüren ve titreyen bedenini bir an olsun dinlendirmedi. Sonra içeri girdi. Günün bu saatinde cennetin çoğu sakinleri genellikle uykuda olurdu. Bunu hesaba katmıştı zaten. Şu anda tehlikeli ya da şiddet yanlısı insanlar işine yaramazdı. İçeride şunlar vardı. Sırık gibi bir adam olan garson, çektiği uykusuzluk hastalığından hiç değilse bir alanda yararlanarak 24 saatte 24 saat dolaşan bir gezgin satıcı, günlük işine başlamadan önce burada içtiği ucuz sabah kahvesinin başına oturmuş, gözlerinden yararlanmakta olan bir kör, biraz Fischer'liğe benzediğinden ve herkesin de bildiği üzere gizli ve umutsuz bir aşkla onu sevdiğinden Fischer'in diye anılan ihtiyar gazete satıcısı kadın ve geceki işinin yorgunluğunu ve lağımlardaki pis havanın etkilerini, cennetin yıldızlarının aynı ölçüde pis havasında gidermeyi alışkanlık haline getirmiş bir lağımcı. Bu adam müşteriler arasında en saygıdeğer olanıydı çünkü haftalık ücretinin 3/4'ünü mutlu bir evlilikle 3 çocuğunu borçlu olduğu karısına vermekteydi. Geri kalan 1/4 günün bir saatinde ya da geceleri bir yolunu bulup cennetin sahibesinin kasasına girerdi. Fischer'in daha kapıdan girer girmez sevdiğine bir gazete uzattı ve al canım dedi. Günlerdir nerelerdeydin? Polis canını sıktığında bir iki günlüğünü ortadan sık sık iterdi Fischer'le. Amerika'ya gitti derler ve sonra onun gibi kuyruksuz bir horozun dev bir gökdelenler ülkesinde nasıl dolaşabileceği şakasına her seferinde kahkahalarla güler ve dönüp gelinceye dek varlığını unuturlardı. Karısı emeklinin sevgisi onun adına herhangi bir merak yeşertecek denli derin değildi. Kadın onu yalnız yanındayken sever ve karakollara, kilitlere aşık olduğunu bilirdi. Amerikan şakası ortaya atıldığında paranın tümünü kendi cebine indirmenin ne güzel olabileceğini düşünürdü. Epeydir küçük odasını asmak üzere Kutsal Bakire'nin bir resmini almak istemekteydi. Bir emeklinin odasında Kutsal Bakire'nin bir resmi olmalıydı mutlaka. Saklandığı yerden tümüyle suçsuz olmasına karşın sık sık bu yere saklanırdı. Çünkü polis onu günlerce sorguya çekmeyi ve satranç kutusunu elinden almayı alışkanlık haline getirmişti. Çıkar çıkmaz doğru pavyona giderdi. Bir iki dakikaya kalmaz anasının kuzusu yani karısının kocası oluverirdi. Ama onu her gün arayıp soran, nerede olabileceği konusunda çeşitli varsayımlar ortaya atan tek kişi Fischer'indi. Gazeteleri de parasız okurdu Fischer'le. Kadın dağıtıma başlamadan önce alel acele cennetin yıldızlarına dalar, baskıdan yeni çıkmış gıcır gıcır gazeteyi ona verir, kolunun altında ağır yükü olduğu halde cüce okumasını bitirinceye dek sabırla beklerdi. Gazeteyi açmaya, buruşturmaya ve yamuk katlamaya hakkı vardı. Ötekilerin yalnızca cücenin omzundan bakmalarına izin verirdi. Cüce ters tarafından kalkmışsa kadının inadını uzun süre bekletirdi. Bu durumda Fischer'in büyük kayıpları uğrardı. Sağdan soldan bu akıl almaz aptallığına takıldıklarında omuz silker, kamburunu büyüklük ve anlamlılıkta Fischer'lininkiyle yarışırdı bu kambur, sallar ve şöyle derdi. O dünyada tek varlığım. Belki de Fischer'liyi bu yakınan tümceden ötürü seviyordu. Çın çın sesiyle haykırırdı bu sözleri ve duyan sattığı iki gazetenin adını söylediğini sanırdı. Dünya ve tek varlık. Bugün Fischer'le kadının gazetesine bakmadı. Tamam, anlıyordu. Gazete yeni olmaktan çıkmıştı bu saatte. Ama kötü bir niyeti yoktu kadının. Belki günlerdir hiçbir şey okumamıştır diye düşünmüştü. Kim bilir nereden geliyordu. Fischer'le onu omuzlarından tuttu. Kadın da onun kadar küçüktü. Sarstı ve gagladı. Hepiniz buraya gelin. Size haberlerim var. Hepsi bir Yahudinin kendisine buyruk vermesini kaldıramayan veremli garson çok ilgisizmiş havalarında barın yanında dikili duruyordu yalnızca. Yani bu durumda üç kişi cücenin çevresini üşüştü. Öyle heveslenmişlerdi ki heyecandan neredeyse Fischer'liği ezeceklerdi. Bana çalışırsanız günde 20 şilin işler. En az 3 gün. 8 kilo tuvalet sabunu diye hesapladı uykusuz gezgin satıcı hemen. Kör kuşkuyla Fischer'liğinin gözünün içine baktı. Lağımcı yürü ya kolum diyerek sevincini belirtti. Fischer'in yalnızca bana çalışırsanız sözcüklerini anlamış gerisini duymamıştı. Yeni bir iş kurdum. Her şeyi şefe yani bana vereceğinizi belirten sözleşmeyi imzalayın, sizi işe alayım. İşin ne iş olduğunu öğrenmeyi yeğlerdi aslında. Ama Fischer'le iş gizlerini ele vermemek için gerekeni yapıyordu. Söz konusu şey bir işti, bunu itiraf ediyordu. Bundan başka hiçbir açıklama yapmayacaktı. Bunu çok kesin bir dille belirtti. Her çalışana birinci gün 5 şilin avans verilecekti. Bunda da anlaştılar. Aşağıda imzası bulunan, alınan her kuruşu Siegfried Fischer firmasına nakit olarak hemen ödeyeceğini taahhüt eder. Aşağıda imzası bulunan çenesini sıkı tutmayı ve herhangi bir talihsizlik halinde başa gelecekleri katlanmayı kabul eder. Bir saniye içinde Fisher'le bu tümceleri gezgin satıcının kendisine uzattığı bir not defterinin dört ayrı yaprağına yazdı. Orada bulunanların arasında tek gerçek iş adamının kendisi olduğunu düşünen satıcı, bu işe ortak olmayı ve daha büyük komisyonlar almayı umuyordu. Bu yüzden şefin sağ yanında yer almak istemişti. Bir aile babası ve hepsinin de en aptal olan lağımcı herkesten önce imzaladı. Adam imzasını büyük attığından kendisininkinin en büyük imza olduğunu sanan Fisher'le bozuldu. Boyundan büyük imza atıyorsun diye azarladı onu. Bunun üzerine gezgin satıcı kağıdın en uzak köşesinde minicik bir ad yazmakla yetindi. Bunu okuyamıyorum dedi Fisher'le ve kendini daha şimdiden firmanın resmi temsilcisi olarak gören adamı daha az alçak gönüllü harflerle yazmaya zorladı. Kör parasını cebine koymadan parmağını oynatmayacaktı. Gelen geçen şapkasına düğmeleri atarken sabırla bakmak zorunda kalıyordu. Ama sivil yaşamda gözüyle görmediğine asla inanmazdı. Fisher'le sinirlendi. Bu da nesi diye karşı çıktı köre. Kimi kandırdın bugüne dek? Koltuk altından birkaç sarmalanmış kağıt para yumağı çıkardı. Adamların ellerine birer beş şilinlik attı ve hemencecik avans fişlerini imzalattı. İşte şimdi konuştun dedi kör. Söz vermek başka, iş görmek başka şey. Senin gibi bir adam için gerekirse dilenirim bile. Gezgin satıcı böyle bir şef için kendini ateşe bile atardı. Lağımcıysa çamura bile dalardı. Yalnızca Fisher'in ödlekti. Benden imza almasına gerek yok dedi. Ben ondan para esirgemem. Dünyada ondan başka hiçbir şeyim yok. Fisher'le kadının kendisinin sözünden çıkmayacağını o denli doğallıkla kabullenmişti ki karşılaştıkları andan beri ona arkası dönük duruyordu. Kamburu kadına cesaret veriyordu. Arkadan görünümü yüreğini sevgiyle dolduruyordu. Evet ama saygıyla değil. Emekli pavyonda olmadığından kendisini adeta yeni şefin karısı olarak görüyordu. Bu küstahlığı duyar duymaz arkasını döndü. Kalemi zorla kadının eline verdi ve şöyle buyurdu. Yaz, burada senin sözün geçmez. Kadın siyah gözlerindeki bakışa boyun eğdi. Kendi gözleri griydi. Henüz almadığı beş şilinlik avans kağıdını bile imzaladı. Hah şöyle dedi Fisher'le ve dört kağıt parçasını katladı, göğüs geçirdi. Bu iş yaşamından benim elime ne geçecek? Baş ağrısından başka hiçbir şey. İnan olsun eskisi gibi sıradan bir insan olmayı yeğlerdim. Siz halinize şükredin, çok şanslısınız. Üstün insanlar başları ağrısa da ağrımasa da buyrukları altında çalışanlara bu sözleri söylerlerdi. Onun ufak tefek ağrıları yok değildi. Hadi yürüyün dedi bundan sonra ve minicik bir veli nimet olan garsona çok aşağılardan el salladı. Yeni çalışanlarının eşliğinde pavyondan ayrıldı. Sokakta hepsine görevlerini açıkladı. İşçilerinden her birini sırayla yanına çağırıyor, geri kalan üçünün sanki onlarla hiçbir ilişkileri yokmuş gibilerden biraz uzaktan kendilerini izlemelerini buyuruyordu. Bu insanların her birine taşıdıkları zeka ölçüsüne göre ayrı ayrı işlem yapması gerekli gibi geliyordu ona. Acelesi olduğundan, içlerinde en güvenilir kişi olarak lağımcıyı gördüğünden, gezgin satıcının öfkeli bakışları altında ilk sırdaş olarak onu seçti. İyi bir babasın dedi. Bu yüzden hemen seni düşündüm. Net kazancının %75'ini karısına veren adam ağırlığınca altına bedeldir. Şimdi beni iyi dinle ve ayağını sıkı bas. O tatlı yavrulara yazık olur yoksa. Ona bir paket verecekti. Paketin adı sanattı. Neymiş sanat? Moruğa o kadar çok para veriyorum diye sanatın ne olduğunu bilmiyorum mu sanıyorsun yani? Cennetin yıldızları altında lağımcıyı aile sorunlarından dolayı küçük görmek olağandı. Çünkü ona gıpta ediyorlardı. Eşek derisiyle kaplı gururunu sayısız sopayla dürterek yaratığın sahip olduğu zekanın azlığının derecesini ölçtü Fisher'le. Ne yapması gerektiğini tüm ayrıntılarıyla tam üç kez baştan sona anlattı. Lağımcı Trezianum eşiğini ömründe aşındırmamıştı. Gerekli ziyaretler karısı tarafından yapılırdı. Fisher'le'nin ortağı camlı kapıların hemen ardında pencerenin yanında duracaktı. Uzun boylu, zayıf bir adamdı bu. Yavaşça yanından geçeceksin ve tek bir sözcük ama tek bir sözcük söylemeyecek, onun seninle konuşmasını bekleyeceksin. Sonra yüksek sesle sanat efendim, 200 silinden kuruş aşağı olmaz. Birinci sınıf sanat diye bağıracaksın. Bundan sonra Fisher'le lağımcının bir kitapçı dükkanı önünde durmasını buyurdu. İçeride gerekli malı aldı. Tanesi 2 silinden 10 romanı etkileyici bir paket yaptırdı. Daha önce anlattıklarını 3 kez yineledi. Belki de bu kaz kafa bile her şeyi iyice anlamıştı. Eğer Fisher'lerin ortağı paket almaya, kağıdını yırtmaya kalkarsa kitapları sımsıkı tutmalı ve hayır, hayır diye bağırmalıydı. Bundan sonra parayı da, paketi de ne var ne yok her şeyi de alıp kilisenin arkasındaki buluşma yerine gelmeliydi. Orada kendisine ödeme yapılacaktı. Kendi işçi arkadaşları da dahil hiç kimseye bir şey söylememesi koşuluyla ertesi gün saat tam 9'da kilisenin ardında hazır bulunabilirdi. Kendisi yani Fischer'le içtenlikli lağımcıları her zaman severdi. Herkes onun gibi anadan doğma işbilir olamazdı. Saygıdeğer bir aile babası bu sözlerle serbest bırakıldı. Lağımcı kitapçının kapısında beklerken şeflerinin buyruğuna boyun eğen öteki üç kişi yeni buyrukları öğrenme çabası içinde eskilerini unutan iş arkadaşlarının dostça çağrılarına bana mısın demeden yanından geçip gittiler. Fischer de bunun böyle olacağını biliyordu. Tasarılarını ona göre yapmıştı. Lağımcıyı ötekiler fark etmeden zengin bir ailenin pek değerli bebesi gibi kucağında tuttuğu paketle birlikte bir yan sokağa daldırdı. Fischer'le ıslık çaldı. Geri kalan üç kişiyi yanına çağırdı. İkinci olarak Fischer'ini seçti. Gezgin satıcı kendisinin daha yüksek görevler için ayrıldığını anlamıştı. Göreceksin dedi köre. En son beni çağıracak. Cüce Fischer'in işini çabuk bitirdi. Bu dünyada benden başka hiçbir şeyin yok. Kadına sevgisini ve güzel tümcesini anımsattı. Bu sözleri herkes söyleyebilir, bana kanıt gerek. Benden yarım kuruşu sakınsan aramızdaki her şey biter inan. Gazetelerinden bir tekine bile elimi sürmem bir daha. Sen de kendine benzer bir başka adam ararsın. Açıklamanın gerisi kolaydı. Fischer'in adamın ağzının içine bakıyordu. Cücenin konuştuğunu görmek için kendisini olduğundan daha küçük hale sokuyordu. Öpmek derseniz öpemezdi. Adamın burnu buna engeldi çünkü. Cücenin ağzını görebilecek denli kısa boylu tek yaratık oydu. Trezyonum onun ikinci adresiydi. Şimdi önden gidecek, şefini kilisenin ardında bekleyecekti. Kendisine bir paket verilecek, o da bunun karşılığında 250 şilin isteyecek, sonra para ve paketle birlikte gene buluşma yerine gidecekti. Haydi, defol diye bağırdı sonunda. Ona göre iğrenç bir yaratıktı, çünkü onu sevmekten bir an bile vazgeçmiyordu. Önüne gelen ilk köşe başında durdu, körle satıcının yanına gelmelerini bekledi. Satıcı ötekine yol verdi ve şefe kısaca ve de anlamlı bir baş salladı. Ne iğrenç dedi Fischer'le ve partal iş giysilerine karşın yoldan geçen her kadını süzen ve güvensiz, üstten bakışlarla onları ölçüp biçen köre saygılı bakışlarla baktı. Kör, bıyığının bu yeni biçiminin kadınlar üzerinde nasıl bir etki yarattığını öğrenmeyi çok isterdi. Genç kızlardan nefret ediyordu çünkü onlar adamın mesleğini beğenmiyorlardı. Senin gibi bir adam diye sürdürdü konuşmasını Fischer'le. Bütün bu aldatmacaya göz yumsun, olacak iş değil. Kör kulaklarını dikti. Biri kalkıp şapkana düğme atıyor. Kendi ağzınla söyledin bana bunu. Onun düğme olduğunu görüyorsun ve teşekkür ederim diyorsun. Teşekkür ederim demezsen oyun ortaya çıkacak ve müşterilerin bu işte bir iş olduğunu anlayacaklar. Bu yüzden aldatılmaya razı oluyorsun. Senin gibi bir adama yakışır mı? Git kendini ipe çek daha iyi. Dolandırıcılık pis bir numaradır, yalan mı? Kör dilencinin gözleri dolu dolu oldu. Aslında çocuk değil, savaşta 3 yıl cephede savaşmış bir yetişkindi. Kendisine her gün oynanan ve anında gördüğü bu oyun en büyük üzüntü kaynağıydı. Yaşamını kazanmak için bunca çok çalışıyor diye herkes onunla dalga geçiyordu. Yaşamına son vermeyi sık sık ve ciddi olarak düşünüyordu. Kadınlar konusunda arada bir şansı yaver gitmese bu işi çoktan yapmış olacaktı. Cennetin yıldızlarının altında kendisiyle sohbete dalan herkese düğme numarasını anlatmış ve sözlerini önce o domuzlardan birini sonra da kendini öldüreceği gözdağıyla tamamlamıştı. Bu böyle yıllardır sürdüğünden artık onu kimse ciddiye almıyordu. Onun kuşkuları ise korkunç ölçüde büyüyordu. Evet diye haykırdı ve koluyla Fischer'lerin kamburu çevresinde bir hareket yaptı. Üç çocuk babası elindekinin para mı düğme mi olduğunu bilir. Ama bana bilmek yasak, yasak. Ben kör değilim. Fischer'le ben de onu diyorum ya diyerek körün sözlerini tamamladı. Sonuçta bu yapılan dolandırıcılık değil mi? Neden insanlar birbirini yiyor? Şöyle deseler örneğin, bugün hiç param yok bayım, yarın iki peni veririm. Ama nerede? Canını okumaya bakıyorlar. Sen de bir düğmeyi yutmak zorunda kalıyorsun. Başka bir iş tutmalısın aziz bayım. Ne zamandan beri sana ne iyilik yapabileceğimi düşünmekteyim. Bak bu üç gün içinde iyi iş yaparsan seni daha uzun süre çalıştırırım. Ötekilere tek bir söz söyleme. Son derece gizli. Onları sepetleyeceğim. Söz aramızda. Acıdığım için bir iki günlüğüne çalıştıracağım onları. Sen başkasın. Aldatılmaya dayanamazsın. Sen birinci sınıf adamsın. Ben birinci sınıf bir adamım. Doğru mu? Doğru. Birbirimize tencereyle kapağı gibi uyarız biz. Seni ne kadar saydığımı göstermek için bugünkü paranın tamamını şimdi peşin veriyorum. Ötekilere kuruş koklatmam. Köre gerçekten de gündeliğinin geri kalan kısmı olan 15 şilin verilmiş bulunuyordu. Kör başlangıçta kulaklarına inanamamıştı. Şimdi aynı deneyi gözleri yaşıyordu. İntihara ölüm diye haykırdı. Sevinçten 10 kadını feda edebilirdi. Kadınları da hesaba katıyordu. Fişerli'nin kendisine bundan sonra yaptığı açıklamayı hevesle, dolayısıyla kolayca kabul etti. Ortağın uzun boylu olması fikrine güldü. Bu çok hoşuna gitti çünkü. Isırır mı diye sordu. Kendisini sabahları iş yerine götüren ve akşamları eve getiren ince uzun köpeğini düşünüyordu. Hele bir denesin dedi Fişerli gözdağı verir bir ses tonuyla. Bir an için körün seferlerine biçtiği 300 silinin az olabileceğini, ona daha büyük miktarları teslim edebileceğini geçirdi aklından. Adam gerçekten çok hevesli görünüyordu. Fişerli kendi kendisiyle pazarlık etti. Bir seferinde 500'lük kazanmak ne güzel olurdu. Ama öte yanda bu kadar parayı yitirmeyi göze alamazdı. Böyle bir zarar onun sonu olabilirdi. Bu nedenle isteklerini 400'le frenlemeye çabaladı. Kör meydana gidip kilisenin önünde beklesindi onu. Kör gözden yiter yitmez gezgin satıcı vaktinin geldiğini sandı. Birkaç küçük bir acele adımla kambura yetişti ve yanında uygun adım yürümeye başladı. Pıtrak gibi yapışıyorlar değil mi dedi. Başını eğdi. Ancak Fişerli'ninkine dek indirmeyi beceremedi. Cüce şef olduktan beri boyu iki kat uzamış gibi konuşurken başını kaldırıyor, yukarı bakıyordu. Fişerli susuyordu. Bu adam içli dışlı olmak niyetinde değildi. Öteki üç kişiyi cennetin yıldızları altında Tanrı tarafından gönderilmiş gibi bulmuştu. Buna karşı ayağını denk almaya kararlıydı. Bugün çalıştırırım tamam dedi içinden. Gezgin satıcı pıtrak gibi yapışıyorlar değil mi diye yüneledi. Fişerli'nin sabrı taşmıştı. Bana baksana sen, çeneni kapasa niye dersin dedi. Sen bir işçisin, burada benim sözüm dinlenir. Kendi sözünü dinletmek istiyorsan git kendine başka bir iş bul. Satıcı toparlandı ve kendini koy vererek adeta iki büklüm oldu. Az önce bir takım hesaplarla ovuşturduğu elleri şimdi göbeğinin üzerinde üst üste konmuştu. Başı, kolları ve sırtı şiddetle seyiriyordu. Kambura ölmecesine boyun eğmeye hazır olduğunu başka nasıl gösterebilirdi? Sinirsel tepkilerinin karmaşıklığı içinde ayaklarını yeterince saygın bir biçimde gözden yitirmek için bir amuda kalkmadığı kaldı. Uykusuzluk hastalığından kurtulması tehlikeye girmiş bulunuyordu. Servet sözcüğü sanatoryumlarla ve pahalı saltımlarla aynı anlama geliyordu. Onun cennetinde kesin sonuç veren uyum iksirleri olacaktı. Orada bir kez bile uyanmadan koca bir 15 gün uyuyabilirdi insan. Uykuda yemek yiyecektin. 2 hafta sonra uyanacaktın. Daha kısa sürede kalkmak yasaktı. Boyun eğmek zorundaydın. Başka ne yapabilirdin ki? Doktorlar polis kadar sıkıydı. Sonra yarım gün kağıt oynamakla geçirebilirdin. Bu iş için yalnızca birinci sınıf işlerle uğraşan iş sahiplerinin girebileceği özel bir salon vardı cennette. Birkaç saat içinde müthiş zengin oluyordun. Öylesine şanslı kesiliyordun orada. Sonra bir 15 gün daha uyuyabilirdin. Zaman. İnsanın isteyebileceği denli çok zaman. Ne sallanıp duruyorsun? Sende hiç utanma yok mu diye çınladı Fişerli. Ya derhal sallanmayı bırak ya da çek git. Senden bana hayır yok anlaşılan. Gezgin satıcı uykudan uyandı ve elinden geldiğince çabuk titreyen kaslarını yatıştırdı. Gene tepeden tırnağa obur kesilmişti. Fişerli bu kuruntulu adamı sepetlemek için küçücük bir neden bile olmadığını anladı. Öfkeden kudurmuş bir halde buyruklarını sıralamaya başladı. Dikkat et bakalım yoksa şeyine tekmeyi yersin. Sana bir paket vereceğim. Paket anlaşıldı mı? Senin gibi bir sokak satıcısı bir paketin ne olduğunu bilir. Onu alıp Trezyon'uma götüreceksin. Bu konuda sana başka bir şey söylememe gerek yok. Zaten kafasızlığından gününün çoğunu orada geçiriyorsun. Kitap bölümüne giden camlı kapıyı itip açarsın. Öyle sallanıp durma dedik. Böyle oynayıp durursan camlı kapıyı kırarsın. Bu da senin bileceğin iş elbet. Pencerede ince uzun, efendice bir beyefendi göreceksin. Bu benim iş arkadaşımdır. Yanına git ama ağzını açıp bir şey söyleme.